Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Biz bugün Osmanlı cemiyet hayatı içindeki ailelerden konuşacağız. Aile toplumun başlangıç noktası, hücresi, adeta beden için hücre neyse toplum için aile o. Ama bugün konuşacağımız aileler biraz daha ünlü, biraz daha döneminin belki biraz ilerisinde, hem ekonomik olarak hem kültürel olarak bu ailelerin Osmanlı cemiyet hayatına ne kattığını ve nasıl bu kadar ünlü olduğunu konuşacağız. Aslında şöyle biraz Osmanlı'nın kuruluşundan mı başlamak lazım?
Tabii. Şimdi aile, söylediğiniz gibi, cemiyetin temelidir. Aslında cemiyetin esasını insan teşkil eder ama insan yalnız yaşayamadığı için, yani aile kurmak mecburiyetinde olduğu için, biliyorsunuz ilk insanın yaratılışında bile bir aile şeysi var. Eşi yaratılıyor, çocukları oluyor. Cemiyet her zaman şahıslar damga vurduğu gibi aileler de damga vurmuştur. Hatta şahıslar çok zaman o tarihe damga vururken bir ailenin mensubu olarak veya bir aile kurarak veya bir ailenin yardımıyla bu muvaffakiyeti hasıl etmiştir. Anadolu'da her zaman bir aileye mensup olmak, hele güçlü bir aileye mensup olmak ehemmiyet, mühimsenmiştir. Hatta mesela kalabalık olmayan aileler umumiyetle kalabalık ailelerden kız almayı, vermeyi, bunlarla hısım olmayı tercih ederlerdi. Böylece bir destek, bir güç hasıl ettiklerini düşünürlerdi. Hatta böyle kalabalık olmayan bir aile, kalabalık olmayan bir aileden kız aldığı zaman yadırganırdı.
Yani dengi sizin, değilmiş gibi değil
yani
mi?
Neden sanki siz bir kalabalık aileden kız almadınız veya kız vermediniz de destek hasıl ettiniz?
Şimdi de tersi. Aman tenha olsun, kızım rahat etsin,
evet,
değil mi?
Evet ya, oğlum rahat etsin. Ama işte özür dilerim. Eskiden öyle değildi. Eskiden aile çok büyük bir destekti. Ve hatta sadece insanların birbirine değil, bir aile mensubu olmak bile bir insan için yüksek bir şey kazandırıyordu. Cemiyette bir seviye kazandırıyordu.
Şimdi benim aile deyince tabii bizim bugün konuşacağımız aileler artık tarihe geçmiş, nesiller boyu Osmanlı'da hem yönetimde hem sosyal hayatta söz sahibi olmuş aileler. Osmanlı'nın kuruluşuna gittiğimiz zaman aslında Osman oğulları, Osmanlı beyliği de bir aile.
Tabii bir aile. Yani şunu dikkatini çekmek isterim dinleyicilerimizin. Şimdi Avrupa'daki aile sistemiyle bizdeki aile sistemi, daha doğrusu tarihi ehemmiyet cihetiyle farklı. Avrupa'da 10. asırda başlayan bir feodalite var. Feodalite belli aileleri ön plana çıkartmış. Yani cemiyette imtiyazlı aileler var. Bu imtiyazlı aileler zaten feodalitenin ve aristokrasinin esasını teşkil ediyor. Aristokrasi demek iyilerin hakimiyeti demektir. Bu aileler nasıl iyi oluyorlar? Bu ailelerin iyi olmasının esasında güç var. Tarihi güç. Bunlar bir savaş lordudur. Savaş kazanmıştır, bir yer fethetmiştir. Ganimet almıştır. Dominant bir karakterdir. Karizmatiktir. Etrafında insan toplayabilmekte ve onları belli bir maksada sevk edebilmektedir. Böylece zaman içinde belli insanlar sivrilmektedir. O insanlar sivrildiği zaman onlar ve ailesi cemiyet içinde mümtaz bir yere gelmektedir. Halkı koruyan, kollayan, onları yönlendiren ve zaman içinde, bu biliyorsunuz, sistemleşmiş aristokrasi, feodalitenin bir şeyidir, bir parçasıdır aristokrasi, hakimiyet kurmuşlar. Bunların arasında da rütbeler var. Şimdi şarka geldiğimiz zaman, şark da böyle değil. Bilhassa İslam cemiyetinde insanlar takva ile birbirinden ayrıldığı için soyun, nesebin bir ehemmiyeti yoktur. Kur'an-ı Kerim neseple övünmeyi ve nesebe sövmeyi, kötülemeyi men ediyor. Elbette ki bir insanın nesebi de meşhur insanlar, kıymetli insanlar varsa bunu söylemesi, bununla iftihar etmesi ve bunu kendisine bir örnek, rota alması güzel bir şey. Ama sadece bir nesebe mensup olduğu için İslam cemiyetinde bir insan üstün olmamıştır. Bu sebeple Selçuklu Devleti'nde bir tek Selçuk oğulları soylu bir ailedir. Selçuk oğullarının dışındaki aileler her zaman gelip geçicidir. Bir nesil, iki nesil, üç nesil en fazla. Ondan sonra bakıyorsunuz meşhur bir adam çıkaramadığı zaman hemen halka karışıyor. Ne kadar zengin olursa olsun. O zaman tabii sermaye olmadığı için ve feodalite olmadığı için bir ailenin sivrilmesi, imtiyazlı hale gelmesi mümkün değil. Aynı şeyi biz Osmanlılar'da da görüyoruz. Osmanlı Devleti kurulduğu zaman Anadolu'da Selçuklu Devleti yıkılmış. İril ufaklı beylikler kurulmuş. Anadolu'da ondan fazla beylik var. Bu beylik demek aynı zamanda bir ailenin hakimiyeti demektir. Bunlar soylu aileler değiller. Yani ama cemiyet içinde aynı Avrupa'da feodalitenin kuruluşu gibi rol oynamış insanlar. Güçlü bir aşiret reisi olabilir bu. Kahraman olabilir. Danışman gazi bir kahramandı mesela. Bir Selçuklu kumandanı soylu bir aileden değildi. Belki bir köle asıllıydı. Emir Mengücek, Emir Saltuk, ama bunlar birer devlet. Emir Artuk, bunlar dört tane beylik kurdular. Ve uzun zaman devam eden bir hanedan kurdular. Aynı şekilde Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra da Anadolu'da gelmeyen oğulları, Karesi oğulları, Menteşe oğulları, Sarıhan oğulları, İsfendiyar oğulları, Dülkadir oğulları, Ramazan oğulları.
Bunların hepsi bir aile aslında.
Hepsi bir aile. Hı-hı. Daha küçük aileler de var. Bunların hepsi Anadolu'da bir nevi feodalite manzarası taşıyor. Osmanlı Devleti bunların arasından sivrilip de Anadolu Birliği'ni kurup Rumeli'yi geçip Osmanlı Devleti'ni, yani Osmanlı İmparatorluğu'nu kurunca işler çok değişti. Şimdi bir, İslam kültüründe soyla övünmek ve soyu kötülemek yok. O zaman bir insanın sadece bir soya mensup olması tek başına bir şey ifade etmiyor. Liyakati ön plandadır. Bir insan liyakatli ise bir aileye mensup olsun olmasın cemiyet içinde söz sahibi
Uygulamada
oluyor.
Uygulamada da böyle mi?
Evet, umumiyette. Tabii talihin yaver gitmesi de mühimdir. Ama liyakati olmayan bir insanın İslam cemiyetinde, bilhassa Osmanlı cemiyetinde belli bir yere gelmesi mümkün değildir. Geldiyse de geçicidir.
Bunu ne zamana kadar konuşuyoruz? Osmanlı'nın hangi dönemine kadar
aslında
konuşuyoruz?
Aslında Osmanlı Devleti yıkılana kadar böyle, ama 18. asırdan sonra artık biz o eski karizmatik, yüksek liyakata sahip, yüksek profil insanları görmüyoruz.
Tabii bunda hayatın çok hızlı değişmesinin etkisi var. Ben bu son dönemde dünyada yaşananların hepsini bilimsel, teknolojik sanayi hızlı değişime bağlıyorum. İnsanlar evet. Hiçbir şeye alışamıyorlar. Hiçbir şeye köklenemiyorlar.
Evet. Sarhoş gibi oluyorlar evet. İnsanlar.
Yani bize büyüklerimizin öğrettiğini biz çocuklarımıza öğretemiyoruz. Çünkü evet. Bir geçerliliği kalmıyor. Dolayısıyla bir ailede artık nesilden nesile aktarılacak tek şey şimdi sanki para ve güç gibi algılanıyor. Öyle. Onun dışında gelenekler, anneannem böyle yapardı, dedem belki sadece yemek pişirirken, o da artık belki bir iki nesil sonra yemek pişiren de kalmayacak, o da unutulacak.
Bu söyledikleriniz 50-60 yıl öncesine kadar cariydi. 50-60 yıldan beri sizin de işaret ettiğiniz gibi artık bir aile geleneği, aile görgüsü, aile terbiyesi, soylu aile. Eskiden mesela bir insan övülürken çok soylu bir aile, çok asil bir aile. Aile asaleti, al asilin kızını çekme kaygısını gibi tabirlere bile geçmiş. Asil azmaz, bal kokmaz, kokarsa yağ kokar, aslı süttür gibi tabirlere bile geçmiş. Ama artık 50-60-70, yani 1950'lerden sonra artık bunun bir şeysi kalmadı. Şehirleşme, şehirlere göç, aşırı akışkanlık, seyyaliyet. İnsanlar aynı şehirde yaşamıyorlar.
Tabii biz bunu 50'lerden sonra yaşadık. Avrupa, Amerika daha erken yaşamaya başladı.
Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadılar.
Dolayısıyla biz onlara bakıp aa ne kötü dediğimiz şeyleri şimdi yaşıyoruz.
Aynen.
Şimdi ben biraz neden bunu söyledim? Aslında aile kavramı gittikçe küçülüyor.
Evet.
Dolayısıyla bizim paşa dedemiz ancak bir fotoğraf olarak duvarda kaldı.
O bile yok. Onu bile çok kişi bilmiyor. Çok kişi bilmiyor yani, ve önemsemiyor.
Önemsemiyor, bırakın artık şey meselesine dönüştü. Eğlence meselesine. Gidip evet. Eskiciden bir fotoğraf alıp duvara asmak.
Ferman
paşa dedem
evet.
Diye.
Bu benim çocukluğumda böyle insanlar vardı. Yani paşa dedesiyle övünen insanlar vardı. Hatta o zaman rahmetli babaannem demiş ki yavrum herkesin şehirliyse dedesi paşa, köylüyse ağa. Hiç yani şey yok. Aşağı tabakadan kimse yok. Hani övünmek tabii insanların tabiatında olan bir şey. Bunu yapan şimdi bunda bu da yok efendim. Şimdi yani soyundaki hakikaten soy. Ben hatta bazılarına tanıyorum. Sizin diyorum soyunuz filan cefaş. Çok bakıyorum onun için bir şey ifade etmiyor. O kadar ferdiyetçilik ön plana gelmiş ki soyunda iyi bir insanın, ben onu şunun için söylüyorum. Yani onu bir motive etmek için, bakın sizin soylarınızda çok kıymetli bir insan var. Siz filancanın soyundan geliyorsunuz. Hatta tanıdığımız sizin filanca dedenizin, ben tarihe meraklı olduğum için biliyorum, böyle böyle diyorum. Çok enterese etmiyor bazılarında.
Yüzünde bir değişiklik gözlenmiyor.
Olmuyor. Yani eskiden olsa aa öyle mi falan derlerdi. Yani adamın bir tanesi bir kayış bulmuş da bir akrabasından Çerkez kayışı, hemen Çerkez milliyetçisi olmuş. Yani düşünün, bir akrabadan kalan kayışla insan eskiden milliyetçi oluyordu. Şimdi artık hiç umurunda değil insanların.
Eskiden olsa bunu bir başkasından öğrenmek ayıp olurdu. Şimdi artık doğru. Söylediği halde umursamıyorlar.
Şimdi Osmanlı Devleti'nde aristokrasi yoksa meşhur aileler nasıl ortaya çıkıyor? Şimdi bir de şunu söyleyelim. Osmanlı hanedan, Osmanlı Devleti'nin uzun zaman devam etmesinin ve ayakta kalmasının bazı hani sırları ve prensipleri var. Bunlardan bir tanesi de Osmanlıların aristokrasinin gelişmesine göz yummamalarıdır. Osmanlılar, Osmanlı hanedanı dışında hiçbir hanedanın sivrilmesine, güçlenmesine, yükselmesine, Osmanlı'ya alternatif olmasına izin vermemişler. Bunu bunu bir şey olarak yapmamışlar tabii, bir egoistik olarak yapmamışlar. İkinci bir hanedan insanların her zaman siyasi ümit bağlayacağı ve sosyal dengeyi, siyasi dengeyi bozacağı bir potansiyeldir.
Bunun için kendi kardeşini bile
evet ortadan kaldırmış.
Kaldırmış.
Onun için mesela başkasını. Bütün hanedanların yandan yürüyen soylular dalı vardır. Osmanlı hanedanının yandaki şehzadelerden yürüyen soylular dalı yoktur. Hatta Fatih Kanunnamesi'nde diyor ki kızlarımın çocuklarına sancak beylikten yukarı rütbe verilmesin diyor. Yani
sancağı
beyler
çıksın,
bir olur da vali olur da etrafında adam toplar da güçlenir ve sonra bunu istemiyor. Düşünün kızlarının çocuklarını bile.
Ki kız çocuğunun tahtta bir hakkı yok.
Buna rağmen bir soyluluk iddiada benim dedem padişahtı demesin diye onları halka karıştırmış ve muvaffak olmuş. Hı hı. Tabii bunun büyük avantajları olmuş. Yani gerek sosyal dengenin, devletin birliğinin ve dirliğinin muhafazasında. Hı hı. Ama negatif neticeleri evet, de olmuştur.
Dezavantajları da
çünkü olmuş. Aristokrasi her zaman bir memlekette estetik değerleri, sanatı, mimariyi himaye eder. Ananevi değerleri ki bunun içinde din vardır, dil vardır, kültür vardır, adetler bunları devam ettirir. Avrupa bunun için çok güçlüdür. Yani Avrupa'da bugün insanların hayran olduğu ne varsa şaşıracak çok kişi. Çünkü insanlar biliyorsunuz cumhuriyetçi zihniyetine sahip, genlerine imişlemiş, hep aristokrasi sayesindedir. Aristokrasi olmasa o meşhur Alman, işte Avrupalı besteciler, ressamlar, mimarlar,
edebiyatçılar. Ya da İtalya'da şimdi gezdiğinde sokak aralarında karşısına çıkan
O kiliseleri yaptıranlar, o abideleri, evleri, binaları, sarayları, parkları, çeşmeleri yaptıranlar hep soylulardır. Onun için aristokrasi insanlık tarihinde çok iyi bir rol oynamıştır ama biliyorsunuz son devir cumhuriyetçi devri olduğu için masallar, filmler bile hep cumhuriyetçiler tarafından yazıldığı için aristokratlar hep bencil, egoist, zalim, krallar ruh hastası, zalim tasvir edilmiştir. Böyle değildir. Şimdi Osmanlı'ya gelelim. Osmanlı'da aristokrasi yoksa meşhur aileler nereden olacak? Osmanlılar bile dikişen Anadolu beyliklerini ortadan kaldırdıkları zaman bey ailelerine hürmet etmişler. Çünkü bu düşmanı bile olsa bir bey ailesidir. Türk töresinde soylu aileler her zaman kıymet verilir. Hatta Türk kan tabusu diye bir adet vardır. Soylu ailelerden biri idam edileceği zaman kanının yere düşmemesi icap eder. Yoksa felaket gelir diye düşünürler. Düşünün Moğollar bile halifeyi öldürdükleri zaman kanının yere düşmedi diye atların içine altını atarak öldürdüler. Yani düşünün buna bile dikkat ediyorlardı. Osmanlılar şöyle yapmışlar. Bu Anadolu beylikleri Osmanlı'ya itaat ettiği zaman bunları imha etmemişler. Çok az örnek var ama çoğunu imha etmemişler. Bunlara vazifeler vermişler. Hem de yüksek vazifeler vermişler. Sancakbeylik, valilik ve bulundukları yerde bırakmamışlar ama. Rumeli'ye göndermişler mesela. Anadolu Bey ise Rumeli'ye. Rumeli Bey ise Anadolu'ya göndermiş. Yani bu eski yani şeyini devam etmesi.
Aslında biraz o şimdiki deyimle network'ünü kırmış.
Evet kırmış. Tabii bu ailede karizmatik liderler çıkmayınca bir müddet sonra bu ailelerin tamamı halka karışmıştır. Şu anda Anadolu Beyliklerinin devam eden Dülkadiroğulları var, Ramazanoğulları var ve Germiyanoğulları var. Bunun dışındaki ailelerin tamamı halka karışmıştır. Şu anda o aileden geldiğini bildiğimiz, bunu ispata kadir olacak insan kalmamıştır. Akkoyunlar çok kalabalık bir hanedan olduğu için ve Akkoyunlu devleti ortadan kalkınca Osmanlı'ya iltica etti. İşte o Akkoyunlu soyundan gelenler de vardır. Ama onun dışındaki soylu aileler bu kasıtlı bir imha değil. Şartlar icabı halka karışmıştır.
Arasak bulabilir miyiz soy izlerimizi?
Hayır, çok imkansız. Çünkü dediğim gibi çok farklı yerlere gitmişler. O zaman tutup da kendi aile ismi de kullanmıyor. Yani ben Karesioğulları'nın değil mi? Artık Osmanlı Devleti'ne bağlanmış bir adamın hala tutup Osmanlı'nın düşmanı olan veya Osmanlı'dan önce olan bir beyliğin adını kullanması beklenmiyor. Ancak buradan çok meşhur aileler çıkmışsa insanlar bunu biliyorlar. Mesela Abdurrahman Nurettin Paşa vardı. Sultan Abdülhamit zamanında valilik yapmış. Germiyan soyundan geliyordu. Herkes bunu biliyordu. Çünkü Germiyanlar Osmanlılara dosttu. Kız aldılar, verdiler. Dayılık münasebeti var. İsfendiyaroğullarından gelen aileler vardı. Şems Ahmet Paşa'nın meşhur Üsküdar'da Şemsi Paşa Camii'ni yaptı. Onun soyu. Bir müddet sonra onlardan da meşhur insanlar çıkmayınca onlar da kayboldular. Şimdi
ama bu yakın bir tarih.
Yakın
yani
tarih.
Yine de izi sürülebilir bir tarih.
Sürülebilir,
yani
evet.
100-150 yıl öncesi.
Efendim çok etraflı tetkikatlar yapıp mesela Yılmaz Öztuna böyle birisiydi. Osmanlı ailelerine Türkiye'de en meraklı olan insan oydu. O araştırırdı. Onun tanıdığı insan da çok fazlaydı. O vesileyle çeşitli bağlantılar kurup en azından step by step kuramasa bile hangi aileden kimin geldiğini bilir ve söylerdi. Bu meşhur aileler böyle. Mesela Selçuklular da böyle. Koca Selçuklu Hanedanı gerek Moğolların baskısıyla, gerek iç harpler sebebiyle, gerek emniyetse mesela kendilerini sakladılar. Sinop'a kaçtı adamcağız. Canını kurtarabilmek için Moğolların elinden. O da tuttu ben Selçuklu Hanedanı'ndan prensim demez. Halka karıştılar, kıyafet değiştirdiler. Bir müddet sonra
şimdi bile insanlar canını kurtarmak istediği evet, yüzünü bile değiştiriyorlar.
Değiştirebiliyor. O zaman da böyle oldu ve Selçuklu Hanedanı da halka karıştı. Tek tük Anadolu'nun belli yerlerinde, hatta Avrupa'da, hatta Gürcistan'da Selçuklu ailesinden geldiği tahmin edilen, yani kuvvetle tahmin edilen ama kati değil dediğim sebeplerle insanlar, aileler var. Şimdi bunlar, bu bahsettiklerim öyle veya böyle soylu aileler. Bir de Osmanlılar'da iki tane meşhur soylu aile var. Bunlardan bir tanesi Kırım Hanları'dır. Cengiz soyundan gelenlerdir. Hı-hı. Cengiz makbul bir adam olmamakla beraber çok güçlü, itibarlı bir adam olduğu için ve soyundan gelenler Müslüman olduğu için Osmanlılar bu hanedana hürmet etmişlerdir.
Hatta
derler ki, hı hı, Osmanlı hanedanı, ama bu bir rivayet, böyle bir kanun yok. Osmanlı hanedanı inkiraz bulursa, ortadan kalkarsa Kırım Hanları Osmanlı tahtına geçecek diye bir kanaat vardır, hı hı, Osmanlılarda.
Bu yaygın düşünce hiç bir mektuba ya da bir davete dönüşmüş mü?
Hayır, dönüşmemiş, fakat zaman zaman dile getirilmiş. Biraz da 18. asırdaki darbelerde Kırım Hanı'nın icap ederse tahta geçirileceğine dair darbeciler arasında bir mevzu olmuş. Osmanlı Hanedanı da Kırım ailesine dayanır. Yavuz Sultan Selim'in annesi Kırım Hanı'nın kızı olduğu için, hı hı, bizde böyle bir akrabalık var. Mesela Kırım Hanı kim olursa olsun Osmanlı padişahının tabisi olduğu halde bayramlaşma merasimlerinde hiyerarşide, Kırım Hanı geldiği zaman padişah ayağa kalkıyor. Normalde ayağa kalkması hiç kimse için beklenmez. Hı. Hocasına ayağa kalkıyor, Şeyhülislam'a ayağa kalkıyor. Bir de Nakibül Eşref'e. Şimdi ikinci meşhur aileyi söyleyeceğim. Hazreti Muhammed'in soyundan gelenler, bütün İslam devletlerinde olduğu gibi Osmanlılar'da da mümtaz olarak görülmüş. Bunları ayrı bir mahkeme, ayrı kıyafet, yeşil sarık sarma imtiyazı, belli vergilerden muafiyet, davalarını kendi aralarında görme gibi imtiyazlar tanınmış. Bu da tabii bazı suistimallere sebebiyet vermiş. Böyle olmadıkları halde kendisini bu aileden mensup göstermeye kalkanlar olmuş. Öyle bir zaman gelmiş ki 16. asır başlarında Anadolu'da bu aileden gelmeyen hiç kimse kalmamış. Bunun üzerine büyük bir teftiş yapıldı. Anadolu teftişi yapıldı. Ve bu teftişte hakikaten bu aileden olanlar bırakıldı. Kesinlikle. Bu aileden olmayanlar ayıklandı ve cezalandırıldı. Şimdi bunun dışında Osmanlı Devleti'nde her zaman ortaya çıkmış meşhur aileler var. Bu ailelerin hiçbirisi aristokratik köke dayanmıyor. Devletle irtibat birinci sebep. İkincisi güç, ilmi güç, para ve askeri güçle olmuştur. Askeri güçten başlayalım. Çünkü Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda gaza ruhu vardır. Osmanlılar Rumeli'yi kendilerine hedef olarak seçmişler. Bir misyon olarak seçmişler. Rumeli'yi Müslümanlaştırmak, Türkleştirmek, oraya çıkmak gibi bir misyonları var. Yani Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun en büyük misyonu budur. Bütün çalışmalar da bu istikamette olmuştur. Ve muvaffak da olmuşlardır. Şimdi bu misyon cereyan ederken gittikleri yerleri tanımıyorlar, bilmiyorlar. O zamana kadar yaşamadıkları yerler. Burada köprü nerede var? Dere nerede var? Irmak nerede var? Irmak ne zaman coşar? Bataklık nerede var? Nerede kalırız? Nerede kalamayız? Ordugah nereye konur? Helalar nereye yapılır? Mutfaklar nereye yapılır? Et nereden tedarik ederiz? Bütün bunları önceden anlamak lazım. Ordunun biliyorsun bu işe bakan birimi vardır. Osmanlı'da da bunu akıncılar yapıyor. Ama bu şöyle kolay bir şey değil anlattığım gibi. Turistik bir seyahat değil bu. Bu hiç gitmediğiniz bir yere icabında kelle koltukta gidiyorsunuz. Onun için çok çevik, çok kahraman, çok yiğit, gözü pek insanlar seçiliyor. Kılıç kullanmakta mahir, ata binmekte mahir, günlerce at üzerinden inmeyip yapacak insanlar. Bunlara biz akıncı diyoruz. Akın, akın demek zaten. Hı hı. Önceden fethedeceği yerleri ve geçeceği yerlere bir keşif kolu göndermek. Bunlar savaşmazlar. İcab ederse savaşırlar. Bunların vazifesi bu değildir.
Hmm. Aslında gözlem yapmak için gidiyorlar ama gerekirse canlarını...
Oluyor. Nitekim Sırp Sındığı Harbi'nde de böyle akıncı muharebeleri olmuş Osmanlı Devleti'nde. Hmm. Şimdi bu akıncılar içinde mesela Evrenos oğulları, Turahan oğulları, efendim Malkoçoğlu ailesi gibi meşhur aileler var. Gazi Mihal oğlu. Gazi Mihal'i biliyoruz. Eski bir Bizans tekfuruydu. Müslüman oldu Mihal Bey. Ve onun soyu akıncı beyleri olarak devam etti. Gazi Mihal oğulları. Rumeli'de çok meşhurlardı. Bu meşhur 3-4 aile Osmanlı'da her zaman itibarlı olmuştu. Ne zamana kadar? 16. asra kadar. Çünkü 16. asırda artık dünyada harp teknikleri değiştiği için akıncıların artık eskisi kadar ehemmiyeti kalmadı. Ordunun buna bakan ayrı birimleri kuruldu. Bir de Avusturya harpleri sırasında akıncı ocağı çok büyük bir darbe aldı. Ve ondan sonra artık biz böyle akıncı beyleri görmüyoruz. Hatta İbni Kemal adında çok meşhur bir Osmanlı Şeyhülislam'ı var. Eskiden askerdi bu. Bir gün Edirne'de bir mecliste Gazi Mihaloğlu'nun akıncılık hatıralarını dinliyor. Düşünün, İbni Kemal Yavuz Sultan Selim zamanı. Demek daha önce akıncılar çok popülermiş. Hayranlıkla dinliyorlar anlattıklarını. O zaman şimdiki bir şeyler, böyle bütün askerler içeri birisi giriyor. Zayıf, mütevazi elbiseli birisi giriyor. Herkes ayağa kalkıyor. Gazi Mihaloğlu da ayağa kalkıyor. Baş köşeye oturtuyorlar. İbni Kemal diyor ki, Gazi Mihaloğlu'ndan daha yüksek padişah olabilir. Kim bu adam diyor. Soruyor yanındaki. Hı hı. Edirne kadısı diyorlar. Molla Lütfi. İlim tabii her zaman yüksek Osmanlılar'da. Başka şey oturuyor. Bu sefer herkes onu dinlemeye başlıyor. Gazi Mihaloğlu dahil. Bunu Zeybi Kemal diyor ki 32 yaşındaymış. Ben diyor Gazi Mihailoğlu olacak değilim. Elimde silahla ömrüm geçecek. Ben bu işten vazgeçeyim diyor. Silahını zırhını bırakıyor ve o akşam Molla Lütfi'yi ziyarete gidiyor. Beni talebeliğe kabul eder misiniz?
Hemen rotasını değiştiriyor.
Evet, 31-32 yaşında düşünün, hiçbir şey için geç değil. Ve Osmanlı tarihinin en büyük alimlerinden bir tanesidir Kemal
Herkes
Paşa zaten.
Herkes kendi ömrünü yaşıyor işte. Çok evet. Güzel bir örnek. Evet. Ne geç kalıyoruz ne de erken.
Evet.
Hiçbir şey için.
Evet. Şimdi artık bu sefer Osmanlı'da ikinci bir meşhur aile şeysi profili çıktı. İlim aileleri. Yani ilimle meşhur olmuş aileler. İşte İbni Kemal'in soyu, Zembilli Ali Efendi, Yavuz Sultan Selim'in şehir üstüne onun soyu günümüze kadar devam etmiştir. Nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Daha önce de ben bunu anlatmıştım. Türkiye'de bir insanın uzun nesillerini bilmesi neredeyse imkansızdır. Bunun iki tane istisnası var. 1840'a kadar nüfus sicilleri çok muntazamdır ve incelemeye açıktır. 1840'ta yaşayan atanızı ve onun babasını öğrenebilirsiniz. Ondan öncesini öğrenmeniz için çok iyi Osmanlıca bilmeniz, arşivleri çok iyi kullanabilmeniz lazımdır. Bu da yetmez. Dedelerinizin ya bir resmi vazifede bulunmuş olması lazım, nesilden nesili, mesela tımarlı sipahi gibi, yahut bir aile vakfı kurulmuş olması lazım. Bu aile vakfı nesilden nesile para aktardığı için orada muntazaman isimler yazıyor. 300, 400, 500 senelik önceki dedelerinizi. Bunun dışında Türkiye'de yaşayan bir insanın, hele Kafkasya ve Rumeli maciri ise, soyunu öğrenmek ihtimali yoktur. Çünkü evraklar orada kalmıştır. Bağlantı kurmak ihtimali yoktur. Şimdi bir adam Anadolu'da 200, 300, 400 sene aynı köyde yaşamışsa, o köyle alakalı kayıtlarda belki onun soyundan birini bulma imkanı vardır. Hı hı. O mümkün ama bu mümkün. Şimdi bu ulema aileleri vakıf kurdukları için bu vakıflarda bunların isimlerini tespit edebiliyoruz. Çok enteresan kişiler bu ailelerden çıkabiliyor. Mesela Tansu Çiller'in beyi Zembilli Ali Efendi'nin soyundan gelir. Çetin Altan, Mehmet Şükrü Efendi var Şeyhülislam, onun soyundan geliyor. Nereden anlıyoruz bunu? İşte bu aile vakıflarından anlıyoruz.
Evet. Kısa bir ara verelim mi? Sonra bu ailelere dönüp bakalım. Bir de tabii bizim Osmanlı tarihi okurken karşımıza çıkan aileler var. Sonları her zaman hayatları gibi devam etmemiş ama o aileleri de konuşalım. Kısa bir aradan sonra. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi artık biraz ismini bildiğimiz ailelere evet. Dönelim mi?
Hay hay. Şimdi mesela Osmanlı Devleti'nde iki tane büyük aile var. Devletin idaresinde rol oynamış. Bunlardan bir tanesi kuruluş devrinde, bir tanesi daha sonraki devirlerde. Bunların başında Çandarlı ailesi geliyor. Evet. Çandarlı ailesi bugün İzmir'in çok meşhur Çandarlı'da değil, Ankara'nın Nallıhan kazasının Sivrihisar, Eskişehir'in Sivrihisar birleştiği yerde Cendere diye bir köy var. O köydendir ki Tapruk Emre'nin türbesi de oraya yakın. Cenderelidir aslında. Ama sonradan Çandarlı olmuş. Çandarlı'yla hiçbir alakası, yani İzmir'le hiçbir alakası yok. Oralıdır. Zaten orası biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin kurulduğu mekanlardır. Osman Gazi'nin kardeşi de zaten Nallıhan'da gömülüdür. Şimdi bu Cendereli ailesi medrese menşelidir. O zaman bir insanın yükselebilmesi için tahsil yapması mühim. Tahsil yapmak için gideceği yer medresedir. Medreseyi okuyanlar da umumiyette kadı, müftü gibi ulemadan kişiler oluyor. Ama Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda Selçuklu geleneğine uygun olarak medrese mezunları aynı zamanda devlet bürokrasisinde de istihdam ediliyor. Onun için Osmanlı Devleti'nin kuruluşu bazılarının zannettiği gibi okur yazar bile değildi. Vurdu, kırdı, attan inmezlerdi, post giyerlerdi. Öyle insanlar değildi. Tam Selçuklu
yani
annesine.
Bunu, bir de bunu yapıyor olmak, okumuş olmamak anlamına geliyor mu?
Gelmez.
Yani ikisi bir gelmez arada
ama,
olmaz mı?
Ama böyle bir imaj veriliyor. Yani kültür mültür yok. Osman Gazi okuma yazma bile bilmezdi. Atın üzerinden inmezdi. Kaba saba insanlardı bunlar ama güçlülerdi. Çok şeydiler, merttiler falan. Öyle değillerdi. Yani sadece Osman Gazi ve çocukları hiçbir zaman devamlı ulema ile entelektüel insanlarla beraber olmuşlar. Cendereli ailesi bunlardan bir tanesi.
Tabii sadece mesela aynı aileyi düşünün. Birisi alim çıkarken aynı aileden,
evet,
iki kardeşler.
Orhan Gazi'nin kardeşi.
Ötekinin hiç okuma yazma bilmeyen birisi mümkün olarak çıkması değil. Mümkün değil.
Onu da kıvırttılar. O dediler o değil. O başka Alaaddin Paşa dediler. Çünkü bir Alaaddin Paşa daha var. Şeyinle alakası görülmeyen. Halbuki ikisi aynı kişi. Şimdi Alaaddin mi Kemalettin diyor orada. Bakın diyor, onun babası Kemalettin diyor, Osman Gazi değil diyor. Halbuki Osman Gazi'nin ismi Kemalettin'dir. Her biliyorsunuz tarihi şahsiyetin bir lakabı vardır. Yani eski Osmanlı kroniklerini okumamanın alameti bunlar. Eski Osmanlı kroniklerini okusalar Osman Gazi'nin adının Kemalettin Osman Şah olduğunu bilirler. Şimdi bunu bilmediği için Alaaddin Kemalettin'i vakıfta görmüş. Hmm. Bu diyor şey Osman Gazi'nin oğlu olma çünkü babası Kemalettin.
Hmm.
Halbuki Osman Gazi'dir o.
Halbuki
yakıştıramıyor
evet,
yani böyle bir alim nasıl olur da Osman Gazi'den olabilir? Veya ne gerek var asker olsun ya alime gerek yok. Halbuki bir de Osmanlı Hanedanı'nın Selçuklulara akraba olduğuna dair bir şey vardır, bir rivayet vardır. Bu rivayet yaban alınacak bir rivayet değil. Osmanlı Hanedanı kızdan dolayı Selçuklu ailesinin akraba. Yani Anadolu'ya geldiği zaman Selçukluların onları tanıması ve uç beyi olarak en kritik yere yerleştirmesi
boşuna değil.
Efendim iki kişi savaşıyormuş da bakalım hangisi yeniliyorsa onlara olur mu öyle şey? Yenilenler kötüyse ya Osmanlılar bu kadar ham insanlar mı?
Ya hayır, bir de şöyle bir şey, yani oraya emanet ettiniz en kritik evet. yeri. Ya yenilirse yani ne olacak sınırımız?
Onlar anladılar yenilenin yenilmemesi gerektiğini bildiler. O stratejik bilgiyi bildikleri için Selçuklara yardım ettiler, Hazem Şahlara veya işte kiminle savaştılarsa. Bu kadar basit, efsanevi anlatmak insanların hoşuna gidiyor ama gerçek böyle değil.
Bir de tabii biz o kadar sığ, o kadar günübirlik, o kadar haritaya yukarıdan bakmadan yaşıyoruz
evet,
ki
maalesef,
bu koşuşturma içinde.
Dolayısıyla ama bunu herkes yaşar da.
Örneklememiz hep böyle oluyor.
Tarihçi sıfatı olan kimsenin biraz daha derinlemesine düşünmesi lazım. Yani biraz bu hamaset şeyinden kurtulmak lazım. Elbette hamaset var ama yani Osmanlılar kuruluşunda aristokratik geleneği bizatihi kendileri teşkil etmişler. Ama bunların yanında bakıyorsunuz Çandarlı diye bir aile var. Bu aile medrese kökeninden gelmiş. Hep vezirlik yapmış. Birkaç tane sadrazam çıkartmış. Avrupa'da da böyle aileler var ama bu Çandarlı ailesi hakikaten birkaç nesil Fatih'e kadar düşünün. Sultan I. Murat'tan itibaren hatta Orhan Gazi'den itibaren kaliteli insanlar yetiştirmiş. Sultan Fatih zamanında da Çandarlı Halil Paşa ile Sultan Fatih'in şeysi görüş ayrılığından kaynaklanıyor. Çandarlı'nın kötü bir sarı olduğundan değil. Bazı tarihlerde geçtiği gibi Çandarlı Halil Paşa'nın hainliği şudur. Böyle bir şey mevzu bahis değil. Hiç Osmanlı geleneğine değil.
Yanlış yönlendirdiği.
Şöyle kendi doğru bildiği Fatih'in kabul ettiği bir şey değildi.
Hı hı.
Yani bunlar politik duruşlardır. Politik farklılıklardır. Çandarlı Halil Paşa fevkalade kıymetli. Devletini, vatanını, milletini seven bir insandı.
Ondan önce de tabii Fatih Sultan Mehmet Han'a gelene kadar o kadar büyük
hizmetleri
var
olmuş.
Ki.
Yani onu mesela Bizans'ın İstanbul'un kuşatılmasına karşıydı. Niçin karşıydı? Yani bu bizi Avrupalıları uyandırır, yardıma gelirler. Bizi büyük bir belanın içine sokar. Zaten İstanbul yavaş yavaş bizim kucağımıza düşecektir diye düşünüyordu. Bu kendince makul, mantıklı bir görüştür. Ama karşısında da Fatih'in başka bir makul ve mantıklı görüşü vardı. Tarih Fatih'in haklı olduğunu kısmen de olsa ortaya çıkardı. Şimdi onun için Çandarlı Halil Paşa'yı biz burada kötülemiyoruz.
Şimdi aslında orada strateji belki de düşmanı kendimize çekmek. Çandarlı
evet.
bunu yapmayalım yavaş yavaş İstanbul bize gelsin diyordu. Ama Fatih'in bunu bekleyecek zamanı yoktu.
Zamanı yoktu.
Gençti, heyecanlıydı, evet. idealleri vardı.
Vardı.
Ve bence bir satranç oyunu gibi evet bizi düşman belleyecekler ve bize daha güçlü gelecekler ama biz de onun karşılığını vereceğiz gibi düşündü.
Fatih bunu göze aldı. Haklı çıktı evet. Çandarlı
Risk Ali aldı.
Paşa. Hakikaten 1453 İstanbul'un fethinden sonra Avrupa ciddi manada Osmanlıları, Türkleri düşman gördü. Bunun bize zararı oldu mu? Evet oldu. Ondan sonra devamlı birleştiler. Ve ondan sonra bizim ticaret yollarımız bizim elimizden gitti. Ama Fatih'in bunu göze alması lazım. Risk almadan biliyorsunuz hiçbir şey yapamazsınız. Fatih'le Çandarlı Ali Paşa'nın geçmişten gelen bazı kırgınlıkları da vardı. Kırgınlıkları. Ama ben şunu düşünmüyorum. Fatih gibi yüksek profilli bir insanın bunu nazara alacağını düşünüyorum. Çandarlı ailesi, Çandarlı Ali Paşa'dan sonra mesela Çandarlı Ali Paşa'yı idam ettirdi ama onun oğlunu Sultan II. Bayezid sadrazam yaptı. Yani bir düşmanlık yoktur. Yani bir de bunu bilmek lazım. Aileyi bitirin, yok edin. Mesela eskiden Roma'da bir adam siyasi suçla cezalandırıldı ama bütün ailesi mahvoluyordu. Çandarlı'ya böyle bir şey olmadı. Hiçbir zaman Çandarlı ailesi bir müddet varlığını devam ettirdi. Günümüzde de varlığını devam ettirdiği söyleniyor. İkinci aile Köprülülerdir. Köprülüler çok meşhur bir ailedir. Köprülü Mehmet Paşa Arnavutluk'tan gelmiş. Enderun'da yetişmiş. Sıradan bir
devlet bu ilçe.
Evet. Şu anda Samsun'un Vezir Köprü. Köprüyken Vezir Köprü olmuş. Orayı imar etmiş. Bu hanedan Osmanlı tarihinde çok parlak bir rol oynamıştır. Çünkü onun iki oğlu, damadı, yeğenleri, torunları, 5-6 sadrazam, kumandan, vezir çıkarmıştır Köprülü ailesi. Günümüze kadar da devam etmiş, hizmet etmiş bir ailedir. Şimdi bunun dışında yani Akıncı aileler siyasi aileler, ilmi aileler. Bir de ticaret aileleri var. Ticari aileler daha çok gayrimüslimlerden çıkmıştır. Mesela mimarlar var. Balyan ailesi gibi. Hı hı. Zadyan ailesi gibi madencilikle uğraşanlar var. Baltacı ailesi var. Lövanten. Zarifi ailesi var. Bankerlik yapmış. Bunlar Osmanlı'da güçlü aileler. Bir de popüler aileler. Mesela Şakir Paşa ailesi gibi. Normalde Şakir Paşa ailesi de pek çok Osmanlı ailesi gibi çok yakın zamanda ortaya çıkmış. Antalya'dan Afyon'a gelmiş bir adam. İki tane oğlu paşa olmuş. Biri paşa olmuş. Biri sadrazam olmuş. Aile birden popüler olmuş. Günümüzde bile biliyorsunuz popüler bir ailedir. Nasıl
ama
popüler?
Ama şu ana kadar da hala izleri devam ediyor.
Ama mesela sanatçılar çıkarmış içinden, yazarlar çıkarmış, ressamlar, seramik sanatçıları. Dolayısıyla meşhur olmuş bir aile.
Sizin söylediğiniz bir şey var. Yani o ilk damar diyelim onlara, ya o ilk popüler olan kişiler genelde bizim bugün toplumda iz bırakan o rafine kültüre sahip olmadığını görüyoruz. Evet. Onlar biraz daha ya ilim erbabıysa onunla, ya askeri bir gücü dehası varsa onunla ön plana çıkmış. Ama aslında sosyal hayatta çok ince, çok zarif, çok aman da paşa dedem diyeceğimiz insanlar değiller.
Pek değiller. Yani dediğim gibi Osmanlı'da çok uzun bir aristokratik anane olmadığı için siz bu meşhur ailelerin kurucusu olan kişiler, bunlar 16. asır, 17. 18. fark etmiyor. Hepsinin kökeninde ya bir esnaf var, bilmem ne ağa, bilmem ne, ama kötü insanlar olmayabilir. Cemiyette saygın insan olur ama hani öyle çok yüksek estetik profile sahip insanlar değiller.
Yani Avrupa'daki gibi işte.
Değiller. Kontlar, mesela kontlar, dükler gibi. Onlar da tartışılır ne oldukları ama onların gene belli bir görgü, estetik, kültür, statüleri vardır. Bunlar öyle değildir. Bunlar öyle değildir. Sıradan insanlardır, halktan kişilerdir. Servet veya talihin yaver gitmesiyle yükselmişlerdir. Esas o parlaklık, aristokratik hava onların çocukları ve torunlarındadır.
Peki bunların mal varlığı ne olmuş? Ya da bunlar mal varlığı yapabilmiş mi?
Şimdi bunlar elbette ki mal varlığı yaptı. Mal varlığı olmadan Osmanlı cemiyetinde bir ailenin ayakta durması mümkün değil. Bu mal varlığı gerek devletle olan irtibattan geliyor.
Nasıl
ganimet
kazanıyor?
Alıyor mesela. Savaşta ganimet
alıyor. Savaşa gidiyor ve kazanıyor.
Mesela valiler yüksek maaş alıyor. Çünkü bütün hizmetçilerinin vazifelerini veriyor. Ulema sınıfı zengin değil.
Şunu söyleyelim. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Valiler yüksek maaş alıyor, şimdi almıyor. Ama şimdiyle o zaman arasında şöyle bir fark var. Şimdi bütün maaşları devlet ödüyor. O zaman bir vali kendi ödeneğiyle kaç kişi çalıştırmak
100-120
istiyorsa
kişi. İstiyor değil. Mecburi olan 100-120
kişi
çalıştırıyor.
Ama onun dışında arttırabilir.
Seyisler var, arabacılar var, uşaklar var, bahçıvan, x sayıyorum. Mektupçu, katipçi, yaver, ulak, bunların hepsi ya adamları biliyorsunuz vali. Valinin işi çok o zaman. Mahkeme bile kuruyor vali. Bunların hepsinin maaşını
peki,
vali veriyor.
Mahalle her gittiği yere bu ekiple mi gidiyor?
Ekiple beraber. Buna kapı halkı denir. Hmm. Kapı halkı. Bu vali oraya onlarla gidiyor. Orada memur bulmuyor.
Aynı zamanda yani güven de tesis ediyor.
Amerika'da böyle bugün. Amerika'da biliyorsunuz kazanan hepsini alır. Amerika'da birisi seçildiği zaman diğerle bütün hepsi ayrılıyor. Evet, bürokratlar var ama yerine onun adamları geliyor. Daha dar bir çevrede olsa. Onun için çok yüksek maaş alıyor. İlmiye sınıfı hiçbir zaman zengin değil. Fakat ilmiye sınıfı yazdıkları kitaplar, ilmi olduğu hizmetler sebebiyle padişahtan devamlı atiye alıyor. Hediye alıyor. Yalı hediye ediyor. Uşak hediye ediyor. Köleden kastıyor. Araba hediye ediyor. Para veriyor. Onun için ilmiye sınıfı içinde zengin dürrizadeler gibi zenginleşenler var. Yani aslı zengin olmasa bile zenginleşenler var.
Her yazdığı kitabın telifi padişah tarafından ödeniyor gibi.
Ebu Suud Efendi İrşad-ı Akliseli'nin de bir tefsir yazdı. Dünyada çok meşhurdur. Maaşını iki misline çıkardı Kanuni Sultan Süleyman. Bu sefer Kazasker'den aşağıydı Şeyhülislam. Kazasker'in önüne geçti itibar olarak.
Tabii orada aldığı ödenek maaş aynı zamanda itibar kaynağı.
İtibar kaynağı. Bir de ulema sınıfı paşalar kadar çok masrafı yoktur. Bu parayı biriktiriyorlar. Üçüncüsü tüccar sınıfı. Tüccar sınıfı serveti zaten güçleri oradan geliyor. Bunlar ne oldular? Osmanlı Devleti o kadar büyük sosyal değişikliğe ve siyasi değişikliğe uğradı ki bu ailelerin pek çoğu mesela ailenin başındaki düşünce siyasi olarak herkes onların irtibatını kesti. Zaman içinde mesela fakir düştüler. İtibarlarını kaybettiler. Veya göç etmek zorunda kaldılar. Veya göç etmeseler bile mesela kıymetli arazileri Rumeli'de kaldı. Kıymetli arazileri Suriye'de kaldı. Araziye bağlı bir servet biliyorsun
ya
paradan ziyade.
Ya da o işte Balkan Savaşları, Kurtuluş Savaşı vesaire sonrasında o kadar değersiz hale geldi ki bu araziler.
Mesela gayrimenkuller o kadar ucuzdu ki 1920 ile 30'lu yıllarda çok ucuzdu. Çok ucuzdu.
Mesela yani, ben dedemin göz alabildiğine arsaları varmış. Sadece bilet parası neredeyse tren parası karşılığında.
Bu Türkiye'de de böyleydi. İstanbul'da o yalılar, köşkler, uzun büyük araziler para etmiyordu. para etmiyordu. Yani çünkü para yoktu, para darlığı vardı. Bunlar çok, bir de o evle binalara, arsalara bakamadılar. Pek çoğunun vergi borcu geldi. Derken bunlar bu servetlerini kaybettiler. Ve Türkiye'de çok enteresan bir şey oldu. Osmanlı Devleti'nin zengin, itibarlı aile, zengin ve itibarlı ailelerinin neredeyse tamamına yakını servetlerini, itibarlarını, hatta mensuplarını, bakıyorsunuz adamın üç tane oğlu harplerde ölmüş, veremden ölmüş. Bir de öyle şeyler var. Mensuplarını kaybettiler. Bir de işte soyadı inkılabı şudur budur derken halka karıştılar. Ve biz şu anda mesela Osmanlı devrinde meşhur ailelerin çok azının soyunun devam ettiğini görüyoruz. O devam edenlerin de çoğu bir iki nesildir. Sultan Aziz, Sultan Hamid devri ricalidir. Ondan öncesi bir kayıkçıdır mesela. Bir bedestendi, bir esnaftır, sıradan bir insandır. Veya bir köy ağasıdır veya bir köylüdür. Mümkün bu. Osmanlı'da çünkü fırsat eşitliği var. Kabiliyetli adam her zaman bir yere gelebiliyor. Şimdi ona inanmıyorlar ama Osmanlı'da böyleydi. Şimdi mesela bu daha zordur. Osmanlı Devleti'nde bu daha kolaydı. Kayboldu. Bu sefer yeni rejim yeni aileler ortaya çıkarttı. Bu ailelerin bir kısmı Osmanlı'dan kalmadır. Eczacıbaşılar gibi mesela. Hmm. Ama bir kısmı Koç ailesi gibi, Sabancı ailesi gibi Cumhuriyet'le beraber ortaya çıkmış ekonomik yollarla ortaya çıkmış ailelerdir. Mesela Türkiye'de hiçbir zaman güçlü siyasi aileler ortaya çıkmamıştır. Birkaç nesil mesela siyasetle meşgul olan aileler, çünkü Türkiye'deki siyasi kırıklık, kesilmeler bunu engellemiş.
Mesela Atatürk'ün zaten siyasi olarak, evet, yani çocukları olmadığı için devamı yok. Ama mesela İsmet İnönü ailesi siyasetle uğraşmış.
Uğraşmadı, o da zorlayarak onun oğlunu ömrünün sonunda biliyorsunuz siyasete angaje etti. O da çok fazla kalmadı, ayrıldı zaten. Onun dışında mesela Atatürk devricilerinin çok azı siyasette meşgul olmuştur. İşte Adnan Menderes'in çocukları siyasete girdiler.
Evet.
Bir tanesi öldürüldü. Öldü trafik kazasında, şaibeli bir ölüm. İkincisi intihar etti dediler, şaibeli bir ölüm. Üçüncüsü yine şaibeli bir trafik kazası geçirdi. Belki de değil bu anlattıklarım. Tesadüf de
ama
olabilir.
Şimdi babaları
babası asılmış, haksız yere asılmış bir adamın çocuklarının başına gelenler, aile kendine böyle bir şey olduğuna en azından inanıyor. Hı-hı. Böyle bir husumet olduğuna inanıyor. Şimdi Türkiye'de ailelerin devam etmesi de kolay değil. Türkiye şartlarında. Tabii bu dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin nasıl saman alevi gibi gelip geçici 1, 2, 3, 4, 5 nesillik aileler varsa, Cumhuriyet devrinde de böyle aileler ve bu ailelerin tamamına yakını ekonomik sebeplerle, ticari sebeplerledir. Yarın bir gün mesela bir ticari kriz olsa mallarını kaybetseler, bunların da ismini bugün kimse anmaz. Nitekim öyle insanlar
ama hep
var.
Boşluk dolduruluyor. Hep onun yerine başka
aileler
geliyor.
Çıkıyor. Evet, doğru.
Şimdi de mesela dijitalleşme dönemindeyiz. Bu aileler bu dönüşümü yaşadığında belki, evet, yeni bir çağa
doğru
geçecekler.
Doğru söylüyorsunuz. Evet, aynen öyle.
Çok teşekkür ediyorum bugün için. Tekrar görüşmek üzere.